Ayrım 23.
Sayfa 251. Bu tasarı neden suya düştü anımsamıyordum. Belki Scobie işi zor buldu. Belki de Kıptilere Ürdün suyu satma tasarısı daha karlı bir iş gibi göründüğünden öteki yürümedi. Bir yerlerde askeri bando çalıyordu. Aşağıda iskelede beni bekliyorlardı. Baltazar neşeyle bastonunu salladı. Beyaz pantolon, beyaz sandaletler, renkli bir gömlek giymişti. Sararmış eski bir panama şapkasıyla oynuyordu. "Bugün yaz geldi," diye haykırdım neşeyle. "Yanılıyorsun," dedi çatlak sesiyle Baltazar. "Şu pusa bak, şimdiden çok sıcak. Clea ile 1000 kuruşuna bahse girdim. Öğleden sonra yağmur fırtınası geliyor." "Her zaman söyleyecek can sıkıcı bir şey bulur," dedi Clea gülümseyerek. "Ben İskenderiye'mi bilirim," diye yanıtladı Baltazar. Böylece havadan sudan şakalaşarak üçümüz yola çıktık. Küçük kotrasının dümenindeydi Clea. Limanın içinde hemen hemen en küçük bir esinti bile yoktu. Bu yüzden girişe doğru kıvrılan, akıntıların etkisiyle hız kazanıncaya kadar ağır aksak ilerledik. Savaş gemilerinin, yolcu gemilerinin yanından sessizce geçtik. Çırpıntılı ana kanalı güçlükle göğüsledik. Büyük yelken henüz taşımıyordu bizi. Sonunda asıl liman girişini gösteren gri tabya yığınının bulunduğu yere geldik. Burada her zaman gelgitlerin getirip yığdığı çırpıntılı sular olurdu. Bir süre debelendik. Sonra tekne birden yana yatıp rüzgarı yakalamayı başararak civadrasını düzeltti. Uçan balık gibi suları fışırdatarak ilerlemeye başladık. Burundaki düzlüğe uzanmış, yelkenlerden süzülen güneş ışığına bakıyor, kotranın provasına çarpan dalgacıkların tıpırtısını dinliyordum. Baltazar şarkı mırıldanıyordu. Clea'nın esmer bileği dümen yekesi üzerinde gevşekçe duruyordu. Ama bu aldatıcı bir gevşeklikti. Yelkenler gergindi. Bunlar elverişli havalarda yelkenli küçük tenklerin doyulmaz zevkleridir. Ilık güneşin, hızla esen rüzgarın, ara sıra yanaklarımıza çarpan, serin savruntuların verdiği tatlı hazla karışık suskun bir sevinç vardı içimde. Dönüp kıyıya orsa etmeden önce doğu rotasını izleyerek epeyce açıldık. Şimdiye kadar bu manevrayı kim bilir kaç kez yinelemiştik. Clea için çocuk oyuncağı durumuna gelmişti. Naruz'un küçük adasına yön tutmak, rüzgarın yönünün tersine dönülecek anı kestirmek, ben yelkeni topladıktan sonra tekneyi bağlamak üzere kıyıya çıkıncaya kadar kirpik gibi titreşerek beklemek. Baltazar suya adımını atarken aşk olsun dedi. Sonra vay canına be, şu sıcağa bakın. Gövde bölümünde bir şeylerle uğraşan Clea, sana demedim mi? Dedi. İddiamın doğruluğunu gösteriyor bu yalnızca. Tuhaf değil mi? Tam o anda o bulutsuz gökyüzünden açık seçik bir gök gürlemesi duyuldu. Bak gördün mü? Dedi Baltazar sevinçle. Bir güzel ıslanacağız. Sen de bana 1000 kuruş borçlu olacaksın Clea. Bakalım. Kıyı topuydu dedim. Saçma dedi Baltazar. Böylece kotrayı bağlayıp yiyeceklerimizi kıyıya taşıdık. Baltazar'ın keyfi yerindeydi. Yere uzanıp şapkasını burnunun üzerine indirdi. Yüzmeyecekti çünkü sevmiyordu. Bunun üzerine Clea ile ikimiz çok iyi tanıdığımız ama bir kıştır ayrı kaldığımız havuzumuza daldık. Hiçbir şey değişmemişti. Kafa kafaya vermiş sessizce tartışan nöbetçiler hala oradaydılar. Ama kışın gelgitleri yerlerini biraz değiştirmiş, onları biraz daha batık tekneye yakın bir yere toplamıştı. Hafifçe alaylı ama saygılı bir biçimde selamladık onları. Eskiyi anımsatan bu selamlarda, su altında birbirimize gülümseyişimizde, yeniden birlikte yüzüyor olmanın sevincini tanıyabiliyorduk. Sanki çoktandır işe yaramamaktan dolayı çekilmiş olan kanımız, yeniden damarlarımızda akmaya başlamıştı. Topuğundan yakalayıp bir takla attırarak Clea'yı ölü denizcilere doğru yuvarladım. O da bana karşılık vermek için ustaca geri dönüp, arkamdan yetişerek omuzlarımdan aşağı ittikten sonra, benim misilleme yapmama fırsat kalmadan su yüzüne çıktı. Arkasında kangal gibi kıvrılmış saçlarıyla su yüzüne doğru kıvrılarak yükselen Clea bir kez daha eski Clea olmuştu işte. Zaman onu hiçbir şey yitirmemiş, el sürülmemiş olarak bana geri vermişti. Yunan şiirinden örnek vermek gerekirse bir kentin gri gözlü sanat tanrıçası gibi anadan doğma olarak. İkimiz sessizce havuzun içinde kayıp giderken omzuma bastıran o parmaklar bana eski Clea'yı çağrıştırmıştı. Daha sonra da Clea'nın sıcak, kara Fransız somununu parçalayışı, peyniri ya da hurma hevengini arayışı. Baltazar yarı uyur yarı uyanık daldan dala atlayarak Amon'un üzüm bağlarından, zıpkın krallığından, krallığın savaşlarından ya da tarihin değil de dedikoducu Horatius'un bir zamanlar Kleopatra'nın geçirdiği ruhsal bozuklukları Mariotis şaraplarına yoruşundan söz ederken gene eskisi gibi güneşte oturup Aziz Menas kırmızı şarabı içişimiz. Tarih her şeyi onaylıyor, her şeyi bağışlıyor. Bizim kendimizin bağışlamadığı şeyleri bile. Böylece sıcak çakılların üzerinde uzanırken öğle saati geldi. Çıkacağı söylenen o yağmur fırtınası sonunda ufukta göründü. Baltazar'ı çok sevindiren, Clea'yı bozum eden kurşun renkli bir bulut doğudan gelip kentin üstüne yerleşerek gökyüzünü kararttı. Hem de nasıl çabucak oldu her şey? Ürken bir kalamarın mürekkep çıkartarak siyah bir bulutla berrak suyu bulandırması gibi. Yağmur parlak bir katman halinde inmeye başladı. Gökler gümbür gümbür üst üste gürledi. Her gürleyişte Baltazar sevinçle ellerini çırptı. Yalnızca haklı çıktığı için değil, aynı zamanda burada pırıl pırıl parlayan güneşin altında rahat rahat oturup sakin bir deniz kıyısında portakal yiyip şarap içtiğimiz için. Clea sertçe, "Karga gibi gaklamayı bırak," dedi. İlk yaz başlarında sık sık görülen ani ısı değişikliklerine yol açan geçici fırtınalardan biriydi. Göz açıp kapayıncaya kadar sokakları sel götürür ama gene de yarım saatten çok sürmezdi. Bir esintiyle bulut birden dağılır, sıra kadem basardı. Kehanetinin başarısıyla kendisinden geçen Baltazar, "Bak bu dediğimi unutma, biz limana döndüğümüzde her şey kupkuru olacak," dedi. Ama öğleden sonra çok hoş bir şey daha oldu. Yazın İskenderiye sularında pek ender görülen kış fırtınaları, beklenmedik ısı düşüşleri başlamadan önceki günlere özgü olduğu söylenen bir şey. Havuzcuğun suyu gözle görülür şekilde karardı, koyulaştı, sonra fosforlu gibi parladı. Bunu ilk fark eden Clea oldu. Sevinçle, "Bakın!" diye bağırıp nasıl ışık kıvılcımları saçtığını göstermek için sığ suyu topuklarıyla dövmeye başladı. Fosforlu! Baltazar bu görüntüye yol açan oluşumla ilgili bilgiççe bir şeyler anlatmaya başladı. Ama biz ona kulak asmadık. İkimiz birlikte suya daldık. Alevlerden oluşmuş karaltılara dönüşmüştük. El ve ayak parmaklarımızın uçlarından durgun elektrik parlaklığında kıvılcımlar saçılıyordu. Suyun altında yüzerken insan, sözcüğün tam anlamıyla alev alev yanarak cennetten düşen iblis betimlemesine benziyordu. Öyle çok elektrik çıtırtısı vardı ki nasıl olup da yanmadığımıza şaşıyorduk. Sessizce oturmuş, belki de düşüncelerinde bizi izleyen, yelken bezinden yapılmış çuvalların içinde, gelgitin seyirmelerini yankılayan gemicilerin arasında, işte böyle kuyruklu yıldız gibi parlayarak oynaşıyorduk. Sonunda hava almak için su yüzüne çıktığımda Baltazar, "Bulut dağılmaya başladı bile," diye haykırdı. Çoğa kalmaz geçici fosfor ışığı da yavaş yavaş azalıp yok olurdu. Hangi nedenle bilmem, Kotra'nın kıç tarafına tırmandı. Belki de biraz yükselip kentin üstündeki yağmur fırtınasını rahatça izleyebilmek için. Kollarımı küpeşteye dayayıp soluk aldım. Baltazar, Naruz'un zıpkınını sargısından çıkarmış, dizlerinin üzerinde gevşekçe tutuyordu. Clea bir sevinç ıslığıyla su yüzüne çıkıp "Yangın öylesine güzel ki!" diye bağıracak kadar kaldıktan sonra esnek vücudunu geriye kıvırıp ters takla atarak yeniden daldı. "Ne yapıyorsun onu?" diye sordum iş olsun diye. "Nasıl çalıştığına bakıyorum." Gerçekten de zıpkını kurmuştu. "Dikkat et, tüfek kurulu," dedim. "Evet, şimdi boşaltacağım." Sonra Baltazar öne eğilip bugünkü konuşmalarının en ciddisini yaptı. "Biliyor musun?" dedi. "Bence onu da yanında götürsen iyi olur. Bir daha İskenderiye'ye dönmeyecekmişsin gibi bir duygu var içimde. Clea'yı da götür." Daha sonra benim yanıtlamama fırsat kalmadan o kaza oldu. Konuşurken tüfekle oynuyordu. Tüfek parmakların arasından kayıp gürültüyle düştü. Namlu yüzümün bir karış ötesinde küpeşteye çarptı. Korkuyla geri çekildiğim sırada kompresörün kobra tıslamasına benzeyen hışırtısını, boşalan tetiğin tok sesini duydum. Zıpkın vın diye yanımdan geçip yeşil bir çizgi halinde suyu kırıştırarak aşağı indi. "Hay Allah," dedim. Baltazar şaşkınlık ve korkudan bembeyaz kesilmişti. Yarı anlaşılan özürleri, şaşkınlık sözleri pek hoştu doğrusu. "Çok özür dilerim." Havuzun diplerinde bir yerde bir hedefe saplanan çeliğin sesini duydum. Bir an için ikimiz de donup kaldık. Çünkü aynı anda ikimizin de aklına aynı şey gelmişti. Onun dudaklarının Clea sözcüğünü söylemeye hazırlandığını gördüğüm an birden ruhuma bir karanlığın çöktüğünü duyumsadım. Hafifçe kabaran, kıyıları titreten bir karanlık. devsel kuş kanatlarının rüzgarına benzer bir karanlık akımı. Baltazar'ın o sözcüğü söylemesine kalmadan arkama dönmüştüm. Gürültüyle suya atladım. Ariadne'nin ipliği gibi o uzun yeşil ipliği büyük bir gerilim içinde izledim. Gerilime bir de kaygıyla ezilen bir yüreğin verdiği hızlı hareket edememe duygusunun sıkıntısı ekleniyordu. Hızlı yüzdüğümü zihnen biliyordum ama gene de insanların kamerayla yavaşlatılmış, sakız gibi uzayan hareketler yaptığı ağır çekimli bir filmdeymişim gibime geliyordu. Bu işin ucuna acaba kaç ışık yılında varabilecektim? Yavaş yavaş azalan fosforlu ışımının içinden aşağı havuzun koyu gölgeli serinliğine iniyordum. Ta öteki uçta batık geminin yanında bir kıvranma hareketi ilişti gözüme. Clea'nın karaltısını tanır gibi oldum. Sanki sık sık oynadığımız çocukça bir su altı oyununa dalmış gibiydi. Bir şeye asılıyordu. Ayakları batık geminin tahtasına dayalıydı. Asılıyor, sonra vücudunu gevşetiyordu. Yeşil ipliğin ona kadar uzandığını görmeme karşın tuhaf bir rahatlama duydum. Çünkü belki de yalnızca zıpkını çıkarıp yukarı getirmeye uğraşıyordu. Ama hayır, sarhoş gibi devriliyordu. Ellerimle vücudunu yoklayarak yılan balığı gibi yanına süzüldüm. Beni yanında duyumsayınca sanki bir şey söylemek istermiş gibi başını çevirdi. Uzun saçları görüşüme engelliyordu. Yüzünde yansıması gereken yoğun acıyı okuyamıyordum. Çünkü suyun altında insanın bütün yüz ifadeleri patlak gözlü aptal bir mürekkep balığının yüz buruşturmasından daha fazla bir şey anlatamaz. Ama şimdi saçlarını başının arkasına atmak için köprü kurarcasına geriye kıvrıldı. Tıpkı yarasını göstermek için giysisini sıyıran bir insan gibi. Evet, gördüm. Sağ eli parçalanmış, çelik zıpkınla tekneye çakılmıştı. Kendi kendimi avutmaya çalışarak zihnimden sevinçle hiç değilse vücudumdan geçmemiş diye haykırdım. Ama çelik zıpkını yakalayıp onun gibi ben de ayaklarımı tekneye dayayarak but kaslarımı çatlayasıya asılıp da çıkaramayınca bu sevinç haince, iğrenç bir umutsuzluğa dönüştü. Yerinden hiç kımıldamıyordu. Hayır, bu olsa olsa artık balıklarınki kadar serbest ve hızlı değil, sepetle yakalanmış ıstakozlarınki kadar hantal ve beceriksiz olan kurtulma çabalarımızı dikkat ve ilgiyle izleyen o yedi düşünceli karaltının ölü zihinlerindeki anlaşılmaz bir düşün bir bölümü olabilirdi. O çelik oku çıkarmak için çılgınca uğraşıyor, bir yandan da göz ucuyla Clea'nın boğazından çıkan beyaz kabarcıklara bakıyordum. Kaslarının gerilip büzülüşünü duyumsadım. Yavaş yavaş mavi suyun uykusuna dalıyor, zaten denizcileri pışpışlayıp uyutmuş olan su uykusuna yeniliyordu. Onu sarstım. Bundan sonra yaptığım şeylerin irademle bir ilgisi olduğunu söyleyemem. Çünkü bana ait olduğunu söyleyemem. Çünkü bana ait olduğunu kabul edebileceğim heyecanlar arasında bu delice öfkenin yeri yoktu. Ömrümde hiç bu kadar gözü dönmüş çılgın bir öfkeye kapılmamıştım. Bu tuhaf, zaman dışı su altı düşünde beynimin bir can kurtaran çanı gibi çınladığını, denize özgü karanlığın uyku ve bitkinlik veren gelgitlerini benden uzak tuttuğunu duyumsuyordum. Birden çılgınca bir korkuyla mahmuzlanmış gibi oldum. Belki de ömrümde ilk kez bilmediğim bir yanımla karşı karşıya geliyordum. Bir eylem adamı olarak gelişmiş, hiç tanımadığım, bilincinde olmadığım bir alt benlikle. Vahşice bir saldırıyla yukarıya tam Baltazar'ın burnunun dibine çıktım. İçime hava çekerek bıçak dedim. Batmış bir anakaranın kıyısından bakar gibi gözleri gözlerime bakıyordu. Acıma ve yılgıyla. İnsan belleğinin bir buzul çağından kalmış fosilleşmiş duygular. Bir de çok iyi tanıdığım korku. Zihnine üşüşen bütün soruları ne, nerede, ne zaman, nereye gibi bütün soru sözcüklerini kekelemeye başladı. Ama ağzından şaşkın bir ne gurultusundan başka bir şey çıkmıyordu. Anlamsız bir tükürük yağmuruna dönüşen zavallı sorular. Bıçak olarak bilene bilene bir kama kadar küçülmüş ama ustura kadar keskinleşmiş İtalyan kasaturasını anımsamıştım. Kayıkçı Ali övünç duyduğu bu yapıtı halatları kesip düzeltmek için kullanırdı. Baltazar bıçağı almak için uzandığı sırada gözlerim kapalı tutunmuş bekliyordum. Ciğerlerim bütün gökyüzünü içine çeker gibiydi. Sonra parmaklarımın arasında bıçağın tahta sapını duyumsadım. Baltazar'a bir kez daha bakmayı göze alamadığımdan ayaklarımı göğe dikip geldiğim yolu yeşil ipi izleyerek geri döndüm. Orada şimdi kendini gevşekçe bırakmış yatıyordu. Saçları arkasına yayılmıştı. Gelgitler vücudu boyunca dalgacıklanıyor, sanki elektrik akımı gibi içinden geçiyordu. Tek bir kımıltı bile yoktu. Ne havuzun dibindeki para para gün ışığı beneklerinde, ne suskun gözlemcilerde, ne de uzun sakalları hafif hafif pelte gibi ileri geri sallanan yontularda. Elini çentmeye başladığımda bile zihnimde onun ölümü düşüncesini sığdırabileceğim boş bir yer hazırlıyordum. Zihnin haritalarında henüz keşfedilmemiş küçük bir anakara gibi genişçe bir yer. Bu acı tedavi sonucunda vücudunun serbest kaldığını duyumsamam uzun sürmedi. Su karanlıktı. Bıçağı elimden attım, onu var gücümle batık gemiden yukarı ittim. Kollarının altından tuttum. Böylece yukarı çıktık. Sanki bu ağır çekimli dünyada yukarı çıkmamız bir ömür boyu sürdü. Sonu gelmez bir yürek çarpıntısı. Gene de soluk almamı engelleyen bir tokuşmayla gökyüzüne, sanki evrenin tavanına başım tak diye çarptı. Şu anda sığlık yerdeydim. Ağır, ıslak bir kütükten farkı olmayan vücudu yuvarlıyordum. Benim yanıma suya atlarken Baltazar'ın ağzından tekneye düşen takma dişlerinin sesini duydum. Onu yüklendik. Yükleme boşaltma işçileri gibi inleyerek çakılların üzerine attık. Bu arada Baltazar kan fışkıran o yaralı eli aceleyle bulup yakaladı. Kopan yüksek gerilimli bir teli yakalayıp yalıtmaya çalışan bir elektrikçiye benziyordu. Suçunu gizlemek ister gibi sarılmıştı ona. Birden çocuklardan oluşan bir kalabalığın arasından ya da bir zamanlar kendisini taşlamış çocukların bulunduğu bir parktan geçerken annesinin eline sinirli sinirli yapışmış bir çocuk gibi gördüm onu. Pembe diş etlerinin arasından sicim sözcüğü çıktı. Bereket versin Kotra'nın dolabında vardı. Ama ölmüş dedim. Bu söz yüreğimin atışını değiştirdi. Bayılacak gibi oldum. Küçük çakıllı kıyıda vurulmuş bir martı gibi yatıyordu. Baltazar neredeyse suyun içine çömelmiş, bakmaya dayanamadığım eli çıldırmış gibi sımsıkı tutuyordu. Ama gene de sesi çok uzaklardan gelen o alt benlik bir sargı hazırlayıp bir kaleme dolayarak ona uzatmama yardım etti. Klea'yı çekip dümdüz yatırdım. Sanki çok yüksek bir yerden düşermiş gibi güm diye sırtına çöktüm. Bu sert darbenin altında su dolu ciğerlerinin yaylanışını duyumsadım. Cinsel ilişkinin hayat kurtarıcı, hayat verici, acınası bir yansılamasına benzeyen bir hareketle ağır ağır ama var gücümle bastırmaya başladım. Baltazar dua eder gibiydi. Sonra küçük bir umut ışığı belirdi çünkü hafifçe aralanan o solgun dudakların arasından kusmukla karışık biraz deniz suyu geldi. Hiçbir anlamı yoktu kuşkusuz ama bu belirti karşısında ikimiz de bağırdık. Gözlerimi kapadım. O ılık su dolu ciğerleri arayıp bulup sıkıştırarak boşalması için bütün irademi bileklerime topladım. Ağır bir tempoyla bir aşağı bir yukarı onu acımasızca pompaladım. İnce kemikleri ellerimin altında çatırdıyordu ama hala yerde cansız yatıyordu. Ölmüş olduğu düşüncesini kabul edemiyordum. Zihnimin bir köşesine bunu yazmış olmama karşın. Bunun tersini kanıtlamaya, gerekirse doğanın işleyişini bozmaya, bütün engelleri aşıp onu yaşatmaya delice kararlıydım. Bu kararlar beni şaşırtıyordu çünkü bunca yorgunluğun, bunca terin ve iniltinin altında bu düşünceler apaçık, kesin çizgileriyle varlıklarını sürdürüyorlardı. Onu yaşatmaya ya da onunla birlikte havuzun dibinde yatmaya kararlı olduğumu anlıyordum. Ama böyle bir karar nereden, irademin hangi bölgesinden geliyordu hiç bilmiyordum. Şimdi de çok sıcak gelmeye başlamıştı. Sel gibi ter döküyordum. Baltazar hala o eli, ressamın elini tutmuş, annesinin dizinin dibinde oturan bir çocuk gibi kuzu kuzu oturuyordu. Burnundan gözyaşları akıtarak. Umut kırıcı, vicdan azabını yansıtan Yahudilere özgü bir hareketle başını iki yana sallıyor, dişsiz ağzından ağlama duvarı sesi çıkartıyordu. Ama sanki onu rahatsız etmemek için çok hafifçe. Sonunda şans yüzüme güldü. Birden yağmurdan dolarak su fışkırtan bir oluk gibi ağzı açıldı. Kusmukla karışık deniz suyu fışkırdı. Islanmış ekmek kırıntıları ve portakal. Bir utku armağanına bakarmış gibi kösnül bir sevinçle bu pis şeye baktık. Akciğerlerin elime yanıt verdiğini duyumsadım. Bu ilkel araçla bir iki pompalama daha yapınca vücut kaslarında ikinci bir dalgalanma olmuş gibiydi. Artık her bastırışımda ciğerlerinden zorlanarak biraz daha su çıkıyordu. Uzun bir süre sonra çok hafif bir mızıltı duyduk. İlk birkaç soluk yeni doğmuş bir çocuğa nasıl bir acı verirse herhalde ona da acı veriyordu. Klea'nın gövdesi zorla yaptırılan bu yeniden doğuma karşı koyuyordu. Birden o soluk yüzün çizgileri kımıldadı. Acı ve karşı koyma benzeri bir anlatım aldılar. Evet, ama bir şeyin bilincine varmak acı vericidir. Baltazar değişik bir sesle "Devam et!" diye bağırdı, titrek ve sevinçli. Söylemesine hiç gerek yoktu. Clea'nın kasları hafifçe seyiriyor, her bastırışta yüzü sessizce ağlarmış gibi buruşuyordu. Soğumuş bir dizel motorunu çalıştırmak gibiydi. Yine de sonunda bir mucize daha oldu. Gözlerini açıp burnunun dibindeki taşları büyük bir dikkatle ama hiçbir şey anlamadan inceledi. Sonra yeniden kapattı. Yüzü acıyla karardı. Ama acı bile bizim için bir utkuydu. Çünkü hiç değilse yaşayan duyguları dile getiriyordu. Ölümün solgun taş maskesinin yerini almış olan duyguları. "Soluyor," dedim. "Baltazar soluyor." Sevinçten serseme dönmüş gibi "soluyor," diye yineledi. Soluk alıyordu. Acı verdikleri apaçık görülen kısa, kesik soluklar. Ama şu anda yardımımıza yetişen bir şey daha vardı. İşimize öylesine dalmışız ki küçük limana giren tekneyi hiç görmemişiz. Liman devriye motoruydu. Bizi görmüşler, kötü bir şey olduğunu anlamışlar. Baltazar yaşlı bir karga gibi "çok şükür Tanrım" diyerek kollarını çırpıyordu. Karşıdan yardıma gereksinimimiz olup olmadığını soran gemicilerin neşeli İngilizcesi duyuldu. Birkaçı kıyıya çıkıp yanımıza geldiler. Baltazar keyifsizce sırıtarak "onu çabucak götürürüz" diyordu. "Biraz konyak içirin." "Hayır, konyak olmaz," diye sertçe bağırdı. Gemiciler kıyıya bir muşamba getirdiler. Onu Kleopatra gibi yavaşça kaldırıp yerleştirdik. O güçlü kollar için tüy gibi hafif olmalıydı. Kaba ama sevecen hareketleri çok dokunaklıydı. Gözlerimi yaşarttı. "Aman yavaş aslanım, bayana dikkat. Bu sargıya birinin göz kulak olması gerek. Sen de onlarla git Baltazar. Peki ya sen? Ben Kotra'yı getireyim." Hiç zaman yitirmedik. Birkaç saniye içinde devriye gemisinin güçlü motorları en az 10 deniz milli hızla götürdü onları. "Bir gemicinin bir fincan bovrile ne dersiniz?" dediğini duydum. "Çok iyi olur," dedi Baltazar. İliklerine kadar ıslanmıştı. Şapkası yanı başımda suda yüzüyordu. Kıç taraftan eğilmiş bakarken birden aklına geldi. "Dişlerim, dişlerimi getir." Gözden kayboluncaya kadar izledim onları. Sonra başımı ellerimin arasına alıp uzun süre oturdum. Bir şeyden ürkmüş bir at gibi bütün vücudumun tir tir titrediğini görünce şaşırdım. Başıma korkunç bir ağrı saplanmıştı. Kotra'ya tırmanıp konyak ve sigara aradım. Zıpkın burunda duruyordu. Bir küfür savurarak denize attım. Yavaş yavaş havuzun dibine inişini izledim. Flok yelkenini açtım, baş demirini alarak rüzgarı tuttum. Düşündüğümden daha geç vardım çünkü akşam rüzgarı yön değiştirmişti. Tekneyi limana sokabilmek için çok açıktan almak zorunda kaldım. Ali beni bekliyordu. Durumdan haberi vardı. Baltazar'dan Clea'nın Yahudi hastanesine götürüldüğü haberini getirmişti. Bulabildiğim ilk taksiye atladım. Kentin içinden çok hızlı geçtik. Sokaklar, yapılar bulanık bir gölge gibi yanımdan akıyordu. Üzüntüm öylesine büyüktü ki her şeyi sanki yağmurdan yıldız yıldız parlayan pencere camının arasından görüyordum.